Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Alin Özünyen'le birlikteyiz. Gazeteci yazar. Hoş geldiniz Alin Hanım.
Merhaba, merhaba Ali Bey.
Şimdi gündemde malum Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş noktasına gelen bu çatışma, sıcak çatışma var. Tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde çıktı yine. Ermenistan yoğun çatışmaların devam ettiğini söyledi ve hatta seferberlik ilanı yaptı. Azerbaycan'da işte Ermenistan işgali altında olduğunu söylenen 7 köyün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ancak yine Ermenistan tarafından bu yalanlandı. Şimdi haberlere yansıyana göre iki taraftan da sivil insanların öldüğüne dair raporlar ya da işte bilgi notları geliyor. Buradan başlamak istiyorum. Nedir tam olarak? Ölüler var mı? Siviller, kaç sivil kayıp mesela Ermenistan tarafında nedir durum?
Şu ana kadar söylenen 2 sivil kayıp. Bir kadın, bir çocuk. Şu anki haberlerde 2 sivil kayıp var. Diğerlerini siz söylediniz zaten. Yani statüs kodu şu anda bir değişiklik yok. Azerbaycan tarafından herhangi bir kuşatılan alan yok. Yani en azından Karabağ tarafı ve Ermenistan tarafı böyle bir bilgiye yer vermedi şu ana kadar.
Siz Erivan'dasınız bu arada.
Ben doğru. Erivan'dayım şu anda, evet.
Şimdi oradaki kamuoyu nabzını tuttuğunuzda bir savaş ihtimali var mı kapıda?
Savaş ihtimali derken yani sabah oldukça büyük bir saldırı gerçekleşti ve Karabağ Özgürlük Hareketi ve akabinde olan ateşkes dönemi, son 20 yıllık döneme baktığımız zaman hiçbir zaman sınır hattı bu kadar geniş olarak savaşa açık hale gelmemişti. Yani çatışmalar bu kadar büyük bir uzunlukta seyretmemişti ve hiçbir zaman Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti olan Stepanakert'e saldırı yapılmamıştı. Bu anlamda bir ilk, yani en büyük savaş saydığımız yani 2016 Nisan'ındaki 4 günlük savaşta bile Stepanakert hedef alınmamıştı. Bu anlamda bu sabah olan şey 30 yıllık tarihte değişik bir şeydi. Değişik bir şey yaşandı.
Azerbaycan tarafı başlattı diyorsunuz şu an sıcak çatışmayı.
Şimdi şöyle, iki taraf, yani Karabağ tarafı ve Ermenistan tarafı çatışmayı Azerbaycan'ın başlattığını söylüyor. Azerbaycan tersini söylüyor. Ama süreci izleyen biri olarak ben saldırının Azerbaycan tarafından geldiğine inanıyorum. Çünkü zaten son bir haftadır bir şeylerin olmasını bekliyorduk. Bölgeyle ilgilenenler olarak bir şeylerin olmasını bekliyorduk. Ama bu Nahiçevan sınırı tarafından mı olurdu, Azerbaycan-Ermenistan sınırı tarafından mı olurdu, Karabağ sınırı tarafından mı olurdu bilinmiyordu. Ama siz de takip etmişsinizdir, Suriye'den çetecilerin Karabağ Azerbaycan'a getirilmesi haberleriyle birlikte ve son dönemdeki bu savaş çığırtkanlığının artmasıyla birlikte bir şeyler bekleniyordu yani ve son Karabağ ile ilgili diplomatik temaslara Azerbaycan'ın icabet etmek istememesi, masadan uzaklaşması, yani zaten masadan uzaklaştığınız zaman başka bir planınız var demek, bunlar önden gelen işaretlerdi ve sonucunda bu sabahki saldırı yaşandı diyelim.
Temmuz ortasında da yine benzer bir sıcak çatışmalar yaşanmıştı.
Evet.
Ama belli bir süre, artık bir 2,5 aylık süreçte o kadar çok yeniden bugünkü kadar bir gündem olmadı açıkçası. Peki ne oldu bugüne kadar da, artık yine böyle belki de o Temmuz ortasından daha böyle şiddetli bir çatışma, savaş noktasına gelen bir duruma geldik?
Çünkü şeyi büyük, yani hacmi büyük. Mesela Ermenistan tarafı şu ana kadar 3 helikopterin, 2 tankın Azerbaycan ordusuna ait imha edildiği haberlerini veriyor. Azerbaycan tarafı da Ermenistan'ın 12 füze savar sistemini etkisiz hale getirdiğini söylüyor. Yani kısa bir zaman olarak kısa bir çatışma, ama büyük bir alanı kapsıyor ve şey çok, yani silah çok, araç çok, büyük bir saldırı, büyük bir çatışma. Akabinde zaten bu kadar hızlı bir şekilde Ermenistan'da sıkı yönetim ilan edilmesi, Karabağ ve Ermenistan'da sıkı yönetim ilan edilmesi de bunun bir sonucu. Sizin de dediğiniz gibi Temmuz ayındaki saldırılar sırasında böyle bir şey olmamıştı. Şu an nasıl ilerleyeceği bilinmiyor. Bu açıdan
her türlü Azerbaycan'la alakalı da bir son dakika haberi var. Onlar da ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan etmişler. Böyle bir sıcak bir gelişme de var şu an, son dakika geçti. Yani sizin söylediğinize göre ateşkesi bozan, sizin gördüğünüz tarafta ateşkesi bozan aslında Azerbaycan oldu. Bu sizin yani tarafınız.
Benim kişisel fikrim bu, evet. Yani bu bir de zaten şey var, yani 94 yılından beri imzalanan bir ateşkes var. Ama 94 yılından bugüne kadar mikro savaşlar oluyor sınırda. Yani hiçbir zaman böyle sıfırlanmadı. Her zaman işte bir ateş açma.
Nedir bu Dağlık Karabağ tam olarak bilmeyenler için, yani böyle özetleyebilirse nasıl özetleyebiliriz?
Çok kısa özetleyecek olursak, Dağlık Karabağ dediğimiz bölge çok eski bir tarihi olan, yüzyıllara dayanan bir tarihi olan Ermeni yerleşim bölgesi. Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte bu bölge Azerbaycan Sovyet Devleti sınırları içinde kalıyor. Ama tamamen Azerbaycan'a değil, bir oblast, bir aslında belirli bir otonom şeyi de var, özelliği de var. Sovyetler yıkılırken de, Sovyetlerden ayrılırken de kendi kaderini tayin hakkını kullanıyor ve Azerbaycan bünyesinde olmak istemiyor. Aslında Ermenistan bünyesinde de olmak istemiyor. Özerk olmak istiyor bölge olarak. Azerbaycan tarafı bunu kabul etmeyince de çatışmalar başlıyor. Yaklaşık 6-7 yıl süren çatışmalar sonucunda 1994 yılında ateşkes ilan ediliyor. Ateşkesten bu yana da Ermenistan ve Karabağ tarafı sorunun masada çözülmesini arzu ediyor. Ama Azerbaycan durmadan iç kamuoyuna Karabağ'ın geri alınacağını söylüyor. Tabii herhalde burada en önemli anlatılması gereken şey şu. Benim yani yorumları okuduğumda bunu anlıyorum. İnsanlar şey zannediyorlar. Yani orası Azerbaycan'a ait, hiç Ermenilerin yaşamadığı, ki Azeri kaynaklara göre de bölgenin %90'ı Ermeni. Yani kendi kaynaklarından da, uluslararası ve Azerbaycan kaynaklarında da bu böyle. Şey zannediliyor, yani bir gün Ermeniler Ermenistan'dan ya da diasporadan ya da herhangi bir yerden geldiler ve orayı ele geçirdiler, kuşattılar. Aslında olay böyle gelişmiyor. Orada yaşayan, zaten uzun süredir orada yaşayan insanlar kendi kaderini tayin hakkını kullanıyorlar ve özerk olmak istiyorlar. Azerbaycan bünyesinde yaşamak istemiyorlar. Bütün hikaye bu aslında.
Şimdi bugün Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, az önce de bahsettiğim üzere, 7 köyün işgalden kurtarıldığına dair bir iddia Ermenistan tarafından yapılıyor. Gerçekten Ermenistan bir işgal mi yapıyor o köylerde? Nedir bu 7 köy? Gerçek nedir yani, tam olarak alınmış mı?
Köy denilen büyük ihtimalle rayonlardan bahsediyorlar. Bakın şöyle diyebiliriz aslında. Eğer Dağlık Karabağ bir Ermeni bölgesi olarak adlandırırsak ve burada insanların kendi kaderini tayin hakkını kullandığını söyleyecek olursak, bahsettiğiniz 7 bölgede bir işgalden bahsedebiliriz. Yani şu anlamda bir işgalden bahsedebiliriz. Çünkü oradaki popülasyon Karabağ'daki kadar Ermeni popülasyonu değil. Yani o bölgelerde belki bir kaderini tayin hakkı tartışılabilirdi. Popülasyon göz önüne alınarak. Ama bu günkü saldırıda, yani bu sabah olan saldırıda tekrar anlıyoruz ki o 7 bölgede Ermenistan'ın ve Karabağ'ın hiçbir yatırımı yok. Bir dikili ağaç bile yok. Orası tamamen tampon bölge olarak kullanılıyor. Yani saldırı anında belirli bir derinlik kazanması için Karabağ Cumhuriyeti'nin belirli bir güvenlik bölgesi olarak kullanılıyor. Ki büyük ihtimalle bugün o 7 bölge olmasaydı belki şu anda Azerbaycan ordusu Karabağ'a girmiş ve işte kendilerine göre geri almış olacaktı. Ermeni tarafına göre işgal etmiş olacaktı. Yani şimdi o işgal dediğimiz bölge aslında, tek cümleyle özetleyecek olursak, Karabağ'ın kendine yarattığı tampon bölge, Karabağ konumu.
Şimdi Türkiye tarafına baktığımızda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi bugün. yani o da işgal olarak nitelendiriyor Ermenistan'ın bir işgal yaptığını ve tüm dünya kamuoyunun da Azerbaycan'ın yanında saf tutması yönünde bir çağrı yapıyor. Türkiye'den muhalefet de maalesef çatışma ve işte savaşı körükleyen aslında söyleme dayanmış vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun bugün tweetini gördük işte. O da aynı şekilde benzer ifadeler kullanıyor. Bir tek HDP'den Garapaylan'ın açıklaması vardı. Parti olarak onlar iki tarafı da barışa sevk edecek, barışa sürükleyecek bir dilin kullanılması gerektiğini ve buna hizmet edilmesi gerektiğini savunuyordu. Türkiye'de neden Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi bir savaşa doğru bir Azerbaycan tarafını tutma durumu olursa Türkiye zaten bunu destekliyor. Diğer ülkelerden ne gibi tepkiler gelir ve HDP'nin bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani belki biraz daha ileri gitmek gerekiyor. Şimdi ateşkes dönemine baktığımız zaman 1994'te AGİT'in bir MİS grubu var. Yani bu çatışmanın masada çözülmesi için kurulu bir MİS grubu var. Rusya'nın, Fransa'nın, Fransa gibi ülkelerin üye olduğu bu grupta Türkiye'de üye. Yani aslında Türkiye arabulucu. Karabağ çatışmasında, Karabağ sorununda resmi olarak Türkiye arabulucu. Aslında Türkiye'nin, yani bırakın muhalefeti, Türkiye hükümetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi diplomatik olarak çok yanlış. Yani bulunduğu konum gereği hiçbir şekilde taraf olma şansı yok. Yani dökülen kan yerde kalmayacaktır gibi bir söylem her ne kadar da şu andaki Türkiye dış politikasına uysa, bizi şaşırtmasa bile uluslararası diplomasi açısından çok sorunlu bir söylem. Ama bu söylem o kadar uzun süredir devam ediyor ki artık buna uluslararası kamuoyu da alıştı. Sizin sorunuza gelecek olursam şu anda bu sorunda Türkiye kadar açıktan hiçbir tarafı destekleyen ülke göremiyoruz. Örneğin Rusya'nın Kafkaslardaki varlığı, Kafkaslardaki gücü ne kadar aşikar olsa da böyle bir durumda Rusya ilk anda ateşkes çağrısı yapıyor ve son ana kadar ateşkesin ne kadar önemli olduğunu, sorunun masada çözülmesi gerektiği mesajını veriyor. Hakeza İran, hakeza Fransa. Bugün NATO'dan yine bir açıklama geldi. NATO'da yine Minsk grubu çerçevesinde sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu açıktan Azerbaycan desteği kendi dış politikasıyla uyumlu olabilir. Ama başta dediğim gibi genel diplomasi açısından, genel politika açısından, dış politika açısından oldukça problematik bir söylem.
Peki bir barış yeniden böyle işte ateşkesi sağlayacak ve bir hızlıca barışa zemin hazırlayacak bir ortam var mı şu anda? İkinci soru, son soru olacak o da. Bir savaş olursa süreç nereye gider?
Tabii burada Rusya'nın tavrı çok önemli. Yanılmıyorsam 2 saat önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hem Ermeni meslektaşı hem Azerbaycanlı meslektaşı ile görüştü. Çok sert bir ateşkes çağrısında tekrar bulundu. Rusya elinden geleni yapacaktır çatışmanın çıkmaması için. Ama burada yani aşikar olan Türkiye bu süreci tetiklemeye çalışıyor. Temmuz'da da tetiklemeye çalıştım. Zaten durmadan dış politikasında bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Tabii Suriye'deki gelişmeleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. İdlib'de Ruslarla bir karşı karşıya gelme noktasındalar. Bu gözlem noktalarında kimin duracağı, kimin çıkacağı konusuyla. Büyük ihtimalle burada bir Rusya'ya meydan okuma da var düşük dozda ya da çok fark ettirmeyerek. Ama yani Rusya bunu tabii ki çok iyi anlıyor, çok iyi gözlemliyor. Bu çatışma bugün bitebilirdi. Yani sabah yaşadığımız şey artık hiç devam etmeyebilirdi. Çok daha yüksek şiddetle devam da edebilir. Bunu Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kafasındaki plan belirleyecek.
Yani ne sizce onların kafalarındaki plan? Bir tahmin yürütebiliyor musunuz?
Bir tahmin yürütebiliyorum. Aliyev bu saldırıları iç politika sınırlarını biraz daha genişletmek için yapıyor. Çünkü Azerbaycan'da da bir sürü şey ters gidiyor. Azerbaycan'da da ekonomik sorunlar var. Halkın büyük kısmı hükümetten memnun değil. İşte biliyorsunuz Belarusya'daki olayları zaten bu post-Sovyet ülkelerinde hükümetlerin böyle gelip ve gitmemesi sorunu var. Yani hem ülkelerin herhangi bir şekilde ilerleyememesi hem şeffaf seçimlerin yapılmaması, tabir yerinde ise gelenin kazık kalkması ve artık o koltuktan çıkmaması gibi sorunlar var. Ermenistan bu sorunu çözebildi birkaç sene önce yaptığı kadife devrimle. Azerbaycan'da da yani Azerbaycan'da da böyle bir potansiyel var. Her ne kadar frenlense de Azerbaycan'da da böyle bir potansiyel var. Büyük ihtimalle Aliyev Karabağ'da atacağı herhangi bir adımla iç politikada gücünü göstermek istiyor.
Türkiye buradan ne gibi çıkar elde edebilir ki?
Türkiye kaos seviyor. Yani Türkiye için de işte döviz yükseliyor yine. Ekonomik çok büyük sorunları var Türkiye'nin. Dış politik sorunları var. İçeride sorunları var. Korona ile Covid-19'dan dolayı sağlık sistemi neredeyse çökme raddesine geldi. Tabii ki gündem değiştirmek gerekiyor. 2 gün önce gördüğünüz HDP'ye yapılan operasyon. Yani durmadan bir karışıklık yaratılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Diğer taraftan savaş sanayisine bakacak olursak o da bir ticaret. Bakın yani bugün işte Stepanakert'i vuran araçlar, İHA'lar büyük ihtimalle Türkiye'den satın alınan.
Evet, bir haber vardı. Yandaş medyada bu yazıldı hatta.
İnsansız hava araçları. Orada da bir alışveriş var tabii ki. Türkiye uzun zamandır bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor. Tansiyonunu yükseltmeye çalışıyor. Aliyev aslında olayları iyi görebilen bir isim. Aliyev çok saf biri değil. Aliyev bölgeyi çok iyi biliyor, dengeyi çok iyi biliyor. Türkiye'de Aliyev'in Türkiye'ye adanmışlığı, Türkiye ile çok büyük bir ortaklık içinde olduğu fikri var. Bu yanlış da değil ama aynı zamanda Aliyev Rusya'yla da çok iyi ilişkiler içerisinde. Rusya'yla da büyük ortaklıkları var. Evet. O anlamda bölgeyi iyi okuyabiliyor. Ben bir şekilde Azerbaycan'ın Ermenistan'la ilgili bazı noktalarda yanlış istihbarat aldığını düşünüyorum. Yani bunun detaylarını şu anda vermekte zorlanabilirim ama mesela sınır hattı boyunca Ermenistan ordusunun zayıfladığına dair istihbarat alıyor. Ermenistan'ın iç siyasetinde sorunlar olduğu, Paşinyan hükümetinin koltuğundan ettiği Sersarkisyan hükümetiyle, geçmiş hükümetiyle, Voğu güçlerle büyük sorunları olduğunu ve ülkede güçsüz olduğuna dair istihbaratlar alıyor. Ve bütün bunlar onu Ermenistan'ın zayıfladığına ve şu an saldırmak için çok uygun bir dönem olduğuna ikna ediyor. Ama bu istihbarat doğru değil. Mesela Azerbaycan'a gelen çeteciler büyük ihtimalle onlar
çetecilerden şey mi diyorsunuz, bu yine böyle Suriye'deki o cihatçılar olarak onlar değil mi?
Sultan Murat şeyiydi galiba. Tugay'ıydı. Büyük ihtimalle plan şuydu, yani sınır hattı boyunca saldıracaklardı. Stepanakert'e bir saldırı yapılacaktı. Ermeniler geri çekilecekti. İşte o cihatçılar falan da içeri girecekti. Yani yapılan plan buydu. İşte cihatçılar içeri sokulamadı mesela. Yani düşündükleri kadar kolay olmuyor bazı şeyler. Bu da büyük ihtimalle yanlış istihbarat almaları. Azerbaycan'daki dengelerden çok emin değilim. Yani orada da Aliyev'i bu istihbaratla kandırabilen güçler var mı? Aliyev'i zayıflatmak açısından. Onu bilmiyorum ama kesin olan o ki genel olarak Ermenistan'da askeri ve siyasi olarak ne olup bittiğini çok iyi kavrayamıyor bugün Azerbaycan hükümeti.
Peki, çok teşekkürler Aylin Hanım. Tekrar
ben
yine görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud, and Spreaker. All you need to know about Turkey is here, for your ears, mind, and attention. Thank you for listening to our podcast.